Ayrım 5.
Ay ve Şenlik Ateşleri, Sezar Paves. Sayfa 31. 6. Bunun üzerine Valino dönecekse bekleyeceğimi söyledim. İkisi birden kimi kez geç kalır diye yanıt verdiler. Köpeği bağlamış olan kadın yalın ayaktı, güneşten kavrulmuştu ve ağzının üstünde neredeyse bıyığı vardı. Valino'nun kuşkucu, koyu gözlerine bakıyordu bana. Valino'nun baldızıydı. Şimdi onunla yatıyordu. Onunla birlikte olduğu için ona benzemişti sonunda. Harman yerine girdim. Köpek yeniden saldırdı. Çocukluğumda bu harmana geldiğimi söyledim. Kuyunun yine arkada olup olmadığını sordum. Şimdi eşiğe çökmüş olan yaşlı kadın telaşlı bir biçimde homurdandı. Öteki eğilip kapının önüne düşmüş olan tırmığı kaldırdı. Sonra çocuğa seslendi. Irmak kıyısına gidip babanın orada olup olmadığına bakması için. Bunun üzerine buna gerek olmadığını söyledim. Aşağıdan geçerken büyüdüğüm evi görme isteği gelmişti içimden. Bütün tarlaları, cevizin oraya dek kıyıyı biliyordum. Tek başıma dolaşıp kendim bakabilirdim. Sonra sordum, bu çocuğun nesi var, bir çapanın üstüne mi düştü? Kadınlar bana ve gülmeye başlayan çocuğa sert çıkmadan gülüyordu. Birden gözlerini yumdu, baktılar. Bu oyunu ben de biliyordum. Neyin var, adın ne senin dedim. Sıska baldız yanıt verdi. Sinto'nun bacağını Mentina'nın öldüğü yıl daha ortada otururken doktora gösterdiklerini söyledi. Mentina inleyerek yatıyormuş. Ölümünden bir gün önce doktor çocuğun kemiklerinin onun yüzünden güçlü olmadığını söylemiş. Mentina askere gidip ölen öbür çocuklarının sağlam olduklarını, bunun böyle doğmuş olduğu yanıtını vermiş doktora. Kendisini ısırmaya kalkan kuduz köpeğin sütünü keseceğini de biliyormuş. Doktor azarlamış onu, sütten değil çalı toplamaktan, yağmurda yalın ayak dolaşmaktan, nohutta mısır ezmesi yemekten, sebet taşımaktan olduğunu söylemiş. Vaktiyle düşünmek gerekirdi, artık çok geç demiş doktor. Mentina öbür çocukların sağlıklı olduklarını söylemiş. Ertesi günde ölmüş. Çocuk sırtını duvara dayamış bizi dinliyordu. Gülmediğini, çeneleri çıkık, dişleri ayrıktı, gözünün altı kabuk bağlamıştı. Ama güldüğü izlemini verdiğini, konuşulanları kaçırmamaya çalıştığını anladım. Kadına, Valino'ya bakmaya gidiyorum ben, dedim. Tek başıma kalmak istiyorum. Ama kadın çocuğa bağırdı, fırla sen de git bak. Çayıra doğru gittim. Güneşten kavrulmuş, sert toprağa dönüşmüş, bağ boyunca yürüdüm. Bağın gerisinde fındık ağaçlarının koyu gölgesinin yerini göz alabildiğine uzanan bir mısır tarlası almıştı. Ama yine de küçüktü tarla. Bir mendil kadardı. Sinto peşimden seke seke geliyordu. Bir çırpıda ceviz ağacına vardık. Burayla yol arasında durmadan dolaşıp oynamış, düşmüş fındıkları, elmaları toplamak için kıyıya inmiş, öğleden sonraları keçi ve kızlarla birlikte bu çayıra geçirmiş olmam, kış günlerinde buraya gelebilmek için havanın açmasını beklemiş olmam inanılmaz geliyordu bana. Burası başlı başına bir ülke, dünyanın tümü olsa bile, 13 yaşındayken Pardino yerleşmek için Cossano'ya gittiğinde bir rastlantı sonucu buradan ayrılmış olsaydım hala Valino'ya ya da Sinto gibi yaşıyor olacaktım. Karnımızı doyurmayı nasıl başardığımız bir gizdi benim için. Elmaları, bal kabaklarını, nohutları azar azar ısırdık. Virgil yaşlığımızı gidermeyi becerirdi. Ama onca çalıştıktan sonra elde ettiklerini paylaşmak zorunda kalan Valino'nun yüzündeki kederin anlamını ancak şimdi anlıyorum. Sonuçlar ortada. Bu yabanıl kadınlar, bu topal çocuk. Sinto'ya fındık ağaçlarını görmüş olup olmadığını sordum. Sağlam ayağı üzerine kendini dengeleyip kuşkuyla bana baktı ve kıyıda hala birkaç ağacın kaldığını söyledi. Konuşmak için dönünce asmaların üstünde harman yerinde bize bakmakta olan kara kadını gördüm. Giysimden, gömleğinden, ayakkabılarından utanç duydum. Yalın ayak yürümeyeli ne kadar zaman olmuştu. Sinto'yu bir zamanlar benim de kendisi gibi olduğuma inandırmak için ona böyle Geminella'dan söz etmek yeterli değildi. Onun gözünde Geminella dünya demekti ve herkes böyle söz ediyordu Geminella'dan. Çocukluğumda karşımda benim gibi kocaman bir adam çıksaydı da onu tarlalarda dolaştırsaydım ne derdim ona? Bir an hayale kapıldım. Kızlarla keçi evde beni bekliyorlardı. Bu büyük olayı övünerek anlatacaktım onlara. Peşimden gelen Sinto'nun ilgisi uyanmıştı artık. Bağın dibine kadar götürdüm onu. Kütükleri tanıyamadım. Aşılamayı kimin yapmış olduğunu sordum. O aklına geleni söylüyor, kendini önemsiyor. Villadaki kadının domatesleri toplamak için ancak dün geldiğini söylüyordu. Size de bıraktı mı diye sordum. Biz daha önce toplamıştık dedi. Bağın arkasında bulunduğumuz yerde hala ot ve keçinin su yalağı vardı ve tepe başımızın üstünde yükseliyordu. Uzaktaki evlerde kimlerin oturduğunu söylettim ona. Bir zamanlar kimlerin oturduğunu, ne cins köpekleri olduğunu anlattım ve o sırada hepimizin çocuk olduğumuzu söyledim. Beni dinliyor ve hala orada insan olduğunu söylüyordu. Sonra kıyıdan ayaklarımıza doğru yükselen ağacın üstündeki ispinoz yuvasının durup durmadığını sordum. Hiç sepetle Berbo'ya balık avlamaya gidip gitmediğini de sordum. Her şeyin bunca değişmesine karşı yine de aynı kalması garipti. Eski asmaların bir teki bile kalmamıştı. Bir tek hayvan bile kalmamıştı. Şimdi çayırlar kıraçtı, asmalar kurumuştu. İnsanlar göçmüş, büyümüş, ölmüşlerdi. Kökler açığa çıkmış, Berbo'ya sarkmıştı. Ama çevreye bakınca Gamilya'nın koca yamacı, Salto tepelerindeki uzak patikalar, harman yerleri, kuyular, sesler, çapalar, her şey hep aynıydı. Her şeyde bir zamanların kokusu, tadı, rengi vardı. Çevre köyleri bilip bilmediğini, Canelli'ye hiç gidip gitmediğini sordum ona. Babası Gansia'ya üzüm satmaya gittiğinde o da arabayla gitmiş. Kimi günler Piola'nın çocuklarıyla birlikte Berbo'yu geçip trenin geçişini görmek için demir yoluna gidermiş. Benim zamanımda bu vadinin daha büyük olduğunu, insanların arabalarla dolaştıklarını, erkeklerin yeleklerine altın zinciri taktıklarını, köydeki istasyondaki kadınların güneş şemsiyesi taşıdıklarını anlattım ona. Eğlenceler düzenlendiğini, düğünler, vaftizler, Meryem Ana yortuları, uzaklardan tepelerin ötesinde insanların geldiğini, çalgıcıların, avcıların, belediye başkanlarının geldiklerini anlattım. Büyük evler vardı, Canelli tepesindeki Mido gibi, tıpkı Angelo Oteli'nde olduğu gibi. İçinde 15-20 kişinin kalabildiği odaları vardı bu evlerin ve yenilir içilir, gün boyunca çalgı çalınırdı. O zamanlar biz çocuklar da harman yerine eğlence düzenler, yazın seksek oynardık. Kışın da buz üzerine topaç döndürürdük. Seksek oynarken çakıllarla çizdi çizgileri, çakıllarla dokunmadan onun gibi tek ayakla zıplayarak geçerdik. Bağ bozumundan sonra avcılar tepelerde, korularda dolaşırlardı. Gamilya'nın, San Granto'nun, Camo'nun ötesine giderler, üstleri başları çamur içinde, yorgunluktan bitkin ama keklik, tavşan, av hayvanı yüklü olarak dönerlerdi. Biz evden onların geçtiğini gördük. Sonra geceye dek köydeki evlerden eğlence sesleri duyulurdu. Venido'daki evin bütün pencereleri aydınlanırdı. O zamanlar ev görünürdü, bu ağaçlar yoktu. Yangın çıkmış gibi olurdu, sabaha dek konukların gölgeleri görülürdü. Gözünün altı kabuk bağlamış Sinto, kıyıya çökmüş, ağzı bir karış açık dinliyordu. Ben de senin gibi bir çocuktum dedim ona. Padrino'nun evinde oturuyordum burada. Bir keçimiz vardı, keçiyi otlatmaya götürdüm. Artık avcıların geçmediği kış sevimsiz olurdu. Dereye bile inilmezdi. Çünkü hem taşkın hem de buzlanma olurdu. Bir kez de ormanda yiyecek bulamayan kurtlar şimdi artık yok. Gamilya'dan aşağıya inmişlerdi. Sabah ayak izlerini görmüştük karda. Köpek izine benziyordu ama daha derindi. Ben kızlarla birlikte arka odada yatardım. Geceleri kıyıda buz kesen kurtların yakınmalarını duyardık. Geçen yıl kıyıda bir ölü bulundu dedi Sinto. Durdum. Kimin öldüğünü sordum. Bir Alman dedi. Direnişçiler Gemnella'ya gömmüşlerdi. Derisini soyulmuştu. Yola bu kadar yakın mı diye sordum. Yo, yukarıdan vurmuş kıyıya. Su sürüklemiş aşağıya. Babam çamurların taşların arasında buldu onu. 7. Bu sırada dere ağzından bir dalı kesmekte olan bir budama bıçağın sesi geldi. Her vuruşta Sinto gözlerini yumuyordu. Babam dedi, orada, aşağıda. Az önce kadınlar konuşurken ben ona bakınca niçin gözlerini yumduğunu sordum. Hemen içgüdüsel olarak gözlerini yumup böyle bir şey yaptığını kabul etmedi. Gülmeye başladım ve çocukken benim de aynı oyunu oynadığımı söyledim ona. Böylece yalnızca görmek istediğim şeyleri görmüş olur, gözlerimi yeniden açıp her şeyi eskisi gibi bulunca sevinirdim. Bunun üzerine keyiflenerek dişlerini gösterdi. Tavşanların da böyle yaptıklarını söyledi. O Alman'ı dedim, karıncalar yemiştir. Harman yerinde Sinto'ya seslenen, Sinto'yu çağıran, Sinto'ya söylenen kadının sesi gülümsetti bizi. Tepelerde böyle sesler sık duyulur. Nasıl öldürüldüğünü anlayamadılar dedi. İki kış toprak altında kalmış. Biz kalın yapraklar, böğürtlenler ve naneler arasında aşağıya doğru inerken Valino şöyle bir başını doğrulttu. Budama bıçağıyla bir söğüdün kızıl dallarını buduyordu. Dışarıdan Ağustos sıcağına karşılık burası her zaman olduğu gibi serin, loştu. Eskiden buraya su gelir, yazın bir birikinti oluştururdu. Söğüt dallarını kurumaları için nereye koyduğunu sordum ona. Bu yıl çok kurak geçiyordu. Dalları yerden kaldırmak için eğildi, sonra vazgeçti. Ayaklarıyla dallara basarak budama bıçağını pantolonun arka cebine astı, bana bakmaya koyuldu. Üstünde asmalar ilaçlanırken giyilen, çamura bulanmış bir pantolonla neredeyse gök mavisi bir şapka vardı. Bu yıl üzüm iyi dedim, bir de yağmur yağsa. Hep bir şeyler eksik olur zaten dedi Valino. Fıçı için Nuto'yu bekliyordum. Gelmeyecek mi? Bunun üzerine Gamineli'ye şöyle bir uğradığımı, tarlaları görmek istediğimi söyledim. Tanıyamamıştım burayı. Her yer işlenmişti. Bağ 3 yıllıktı değil mi? Evde de değişiklik yapıp yapmadıklarını sordum. Biz buradayken baca çekmezdi. Duvarı yıkmışlar mıydı? Valino evde kadınların oturduklarını söyledi. Bu işleri onların düşünmeleri gerekirdi. Ağaçların yaprakların arasından yukarıya doğru baktı. Toprağın her yerdeki toprak gibi olduğunu, ürün almak için insan gerektiğini ama burada artık insan kalmadığını söyledi. Savaştan ölenlerden söz ettik daha sonra. Oğullarıyla ilgili bir şey demedi, ağzını da geveledi. Ben direnişçilerden, Almanlardan söz edince omuzlarını silkti. O sıralarda Otto'da olduğunu, Sirion'un evinin yandığını gördüğünü söyledi. Bir yıl boyunca kimse hiçbir iş yapmamış, tarlalarda bütün bu insanlar evlerine dönseler, Almanlar yurtlarına, çocuklar tarlalara. Ne iyi ederlermiş. Bir sürü yabancı yüz, yabancı insan çıkmış ortaya. Çocukluğunun panayır yüzlerine bile bunca yabancı görülmezmiş. Sinto ağzı bir karış açık, bizi dinliyordu. Kim bilir dedim, ormanlarda kaç kişi gömüldür daha. Valino asık bir suratla baktı bana, gözleri bulanık ve sertti. Bir sürü, bir sürü dedi. Yeter ki arayacak zamanın olsun. Sesinde ne tiksinti ne de acıma vardı. Mantar ya da yakacak toplamaya gitmekten söz eder gibiydi. Bir an canlandı, sonra yaşarken bir işe yaramadılar, ölüleri de yaramaz dedi. Nuto cahil zavallı derdi buna. Diye geçirdim içinden. Dünyanın hep aynı olup olmadığını sorardı. Birçok geri dolaşmış, bu çevredeki yoksulluğu görmüş olan Nuto, bu savaşın bir işe yarayıp yaramadığını sormazdı hiç. Savaş kaçınılmazdı, bir tür alın yazısıydı. Nuto'ya göre olacak bir şey herkesi ilgilendirir ve dünya kötü kurulduğu için düzeltilmesi gerekirdi. Valino yukarıya bir bardak içki içmeye çağırmadı beni. Söğüt dallarını alıp Sinto'ya ot toplayıp toplamadığını sordu. Biraz öteye giden Sinto yere bakarak sustu. Bunun üzerine Valino ileriye doğru bir adım atıp serbest eliyle bir söğüt dalını şaklattı. Sinto yana sıçradı. Valino tökezleyip sonra dengesini buldu. Sinto dere yatağının dibinden ona bakıyordu şimdi. Yaşlı adam kollarında söğüt dalları bayıra doğru yürümeye koyuldu. Tepeye vardığında bile dönüp arkasına bakmadı. Sanki Sinto ile oyun oynamaya gelmiş bir çocuk yerine koydum kendimi. Ama bana bir şey yapmayacağı için Sinto'ya el kaldırmıştı. Ben ve Sinto hiçbir şey demeden birbirimize baktık gülümseyerek. Ağaçların serin gölgesinde kıyı boyunca yürüdük ama güneşin altında su birikintilerinin üzerinde geçmek sıcağı ve teri duyumsamaya yetiyordu. Bizim çayırın karşısında Morone'nin bağına destek olan taş duvarı inceliyordum ben. Tepede böğürtlenlerin üzerine açık renkli ilk asma sürgünleri, yaprakları şimdiden kızarmış güzel bir şeftali ağacı görülüyordu.
Ayrım sonu.